Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 43. ayrım. Sayfa No. 560. 10. bölüm. 1. Korevega çiftliği. Kenan bütün günü idare bölümü olan barakada dosyaları incelemekle geçirdi. Yerli Ojer artık ona biraz daha yakın ve sevgiyle yaklaşır olmuştu. Bu sabah şahit olduğu olay çiftlikte yaşanan büyük bir aşamaydı. Sekreter vekiline beyaz da olsa bir işçinin karşı gelmesi isyan etmesi demekti. Geçmişte de buna benzer bazı olaylar yaşanmıştı ama ne yazık ki çoğunun sonu hüsran olmuş ve asiler çeşitli cezalara çarptırılmışlardı. Kimi başkaldırışın bedelini canıyla ödemiş, kimi sakat kalarak kovulmuş, kimi de cezanın ağırlığından hastalanarak yok olup gitmişti. Oysa bu yabancı tek başına o gaddar ve acımasız kadına karşı koymayı becerebilmişti. Sekreter vekili yabana atılacak bir kadın değildi. 2 gün evvel yeni gelen paralı askerlerden birini disiplinsizliğinden dolayı meydanın ortasında alnından vurup öldürmüştü. Ojier bu olayı gözleriyle görmese bile eski arkadaşı Kahya Boyd'dan bizzat duymuştu. Öğle molasında sabahki olay yemekhanede Ojier tarafından fısıltı halinde hızla kulaktan kulağa yayıldı. Yerli işçiler sanki Kenan'a daha farklı nazarlarla bakmaya başlamışlardı. Ama yine de kesin emin değillerdi ondan. Bazıları bunu İdarenin tertiplediği bir oyun olarak değerlendirmişti. Yeni gelen yabancının yerlilerin gözünde güvenilir ve inanılır biri olduğu inancını sağlamak için yapılmış bir tertip diye düşünüyorlardı. Ona kesin olarak güvenmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları vardı. Öğleden sonraki çalışma sırasında Ojier, Kenan'a paralı askerin meydanda nasıl öldürüldüğünü Kahya'dan duyduğu kadar anlattı. Olayın yabancıyı çok ilgilendirmesi ve peş peşe sorduğu sorular yaşlı zenciyi de tedirgin etmeye başlamıştı. Paralı askerler hakkında bu kadar soru sormasının ne amacı olabilirdi? Sabahki anlattığı olaya inanmak istemeyen veya tereddütle karşılayan işçilere içinden hak vermeye başladı. Yabancı için bir hükme varmak anlaşılan daha zaman alacaktı. Boşu boşuna bunca yıllık hizmetinden sonra efendiye bir ispiyoncu olarak tanıtılmak işine gelmezdi. Suratını astı ve Kenan'ın sorduğu soruları fazlasını bilmiyorum diye baştan savma cevaplarla geçiştirdi. İngiliz bütün gün idare binasına uğramadı. Henüz yeni olmasına ve ilk iş gününü geçirmesine rağmen sarışın kadının bir daha uğramamasını Kenan sabahki olay ile açıklamaya çalışıyordu beyninde. İngiliz yalnız acımasız ve gaddar biri değil, aynı zamanda cinsel sorunları olan biriydi muhakkak. Bu sabahki yaklaşımı göğsünün kıllarıyla oynaması, bakışlarındaki açlık ister istemez böyle bir olasılığı çağrıştırıyordu. Kadın her haliyle sevişmeye aç olduğunu hissettirmişti. Kampta seks yasağı olduğunu biliyordu. Kim bilir belki kadın bu nedenle tozutmuştu. Onu boş yere akşama kadar bekledi. Nasıl bir tutum takınacağını merak ediyordu. İngiliz'in tehlikeli biri olduğuna inanmıştı. Şimdilik çiftlikte başına problem olacak tek kişi oydu. Mesainin sonuna kadar Ojier'in önüne yığdığı evraklarla boğuştu. Aslına bakılırsa bunlar pek işe yaramayan, fazla bir şey öğretmeyen, rutin, sıradan işlem dosyalarıydı. Kenan bir yandan dosyalarda uğraşırken bir yandan da Londra'ya nasıl bir fırsatını bulup da durumunu rapor edebileceğini düşünüyordu. Şimdilik Korevega'dan merkez üssüyle iletişim kurması imkansızdı. Yerli katip ile sohbet ederken çiftlikte çok güçlü ve dünyanın her yanına iletişim sağlayacak haberleşme olanağının mevcut olduğunu öğrenmişti. Bu bölüm efendinin bulunduğu merkez binaydı ama şimdilik oraya tek başına ve görülmeden girme olasılığı yoktu. Bina silahlı muhafızlar tarafından çok iyi korunuyordu. Buna teşebbüs ederse anında yakalanırdı. Düşünmek bile saçmaydı. Çiftliğe gelişi çok ani olmuştu. Aslında Londra ile irtibatı ve işlerin yolunda gittiğini Bridgetown'da iken bildirmesi gerekirdi ama bu şansı olmamıştı. İzin olarak şehre ne zaman gidebileceğini bilmiyordu. Mesai bitiminde ve akşam yemeği sırasında yanına ilk defa birkaç yerli işçi geldi ve onunla konuşmaya başladılar. Hala tedirgindiler ve ona tam olarak güvenemiyorlardı ama bu da hiç yoktan iyi sayılırdı. Onların güvenini ancak zaman içinde sağlayabilecekti. Konuşmaların çoğu havadan sudan ve onun kimliğiyle sorulan sorulardan ibaretti. Hemen hemen hepsi cahil köylüydü ve konuşmaktan ürküyorlardı. Kenan onların daha da şüpheye düşmemeleri için fazla bir şey konuşmadı. Korevega'da işçilerin yaşam şartları cidden çok ağırdı. Ticari bir çiftlikten ziyade sanki bir esir kampı ya da açık hava hapishanesi gibiydi. İşçilerin hakları çok kısıtlanmıştı. En geç saat 10'da bütün çalışanların yatağa girmesi kuraldı. Bunu ihlal edenlere ücret kesiminden kırbaça kadar çeşitli cezalar uygulanıyordu. Kenan bunu işittiğinde adeta inanamamıştı. Yemekten sonra kumsala indi ve yükselen mehtaba karşı bir sigara yaktı. Barakadan uzaklaşmasının ve sahile inmesinin kurallara aykırı olduğunu biliyordu ama aldırmadı. Ne de olsa o bir beyazdı. Yerli işçilere uygulanan yasakların kendisine de uygulanmayacağını düşünüyordu. Üstelik efendi ona sekreter yardımcılığı görevi vermişti. Deneme süresinin sonunda yani hafta başında beyazlara özgü bazı ayrıcalıklara sahip olması gerekecekti. Bir süre mehtaba ve okyanusun şimdilik sakin olan enginliğine baktı. Durgun sular hafif fışırtılar halinde kıyıdaki kumsalı okşuyordu. 200 metre kadar ileride uzun bir iskele vardı. İskeleye bağlı 4 sürat teknesi gördü. Denizde seyir halinde iki güçlü motor çiftliğe gelecek olası bir tehlikeyi önlemek için devriye gezisi yapıyorlardı. Kenan içlerinde silahlı muhafızların olduğundan emindi. Sabahtan beri beynini kemiren tereddütleri geri geldi. Harry Capshaw ya bir usta bir yalancı ve gerçek kimliğini başarıyla saklayan bir insandı ya da mükemmel bir aktör. Bu sabah onu görmese düşüncelerinden dolayı ciddi endişelere kapılabilirdi. İçine dönük, insanlardan kaçan, hisli ve acınacak bir kimlik sergilemişti kendisine. Hatta o kadar şartlanmasına rağmen kuşkuya bile kapılmıştı onun hakkında. Ama çiftlikteki şartları ve süren askeri disiplini görünce yanıldığını anladı. Bu adam mükemmel bir aktördü. Zaman zaman içini ürkütücü bir şüphe de kaplıyordu. Yoksa onun gerçek kimliğini anlayıp bir oyun mu sergiliyorlardı? Yanılıyorum diye düşündü. Öyle olsa bir kurşun da işini bitirirlerdi. Kendi teşkilatında bile onun gerçek görevini bilen iki kişiden başka kimse yoktu. Kimden çekineceklerdi ki? Bu kanlı örgüt hiç içlerine birinin sızmasına izin verir miydi? İrkildi birden. Uzaklardan bir müzik sesi aksetmişti kulağına. Dikkatle sesin geldiği yeri arandı. Müzik denize uzanan iskele yönünden geliyordu. Kumlara bata çıka o tarafa doğru yöneldi. Görüntüyü engelleyen ufak bir kum tepesi vardı. Onu aşınca hemen durdu. Az ileride önüne telden bir barikat çıkmıştı. Anlaşılan yerli işçilerin girmesi yasak olan bir bölgeye gelmişti. Gecenin karanlığında gözlerini kısıp baktı. Yaklaşık 30 metre kadar ileride tek katlı taş bir bina vardı. İçi ışıl ışıldı. Binanın çiçeklerle bezenmiş verandasında şık giyimli insanlar dolaşıyordu. Çiftlikte böyle bir manzara ile karşılaşmak şaşırtmıştı kendini. En az 7-8 kişi vardı. Önce bunu efendinin verdiği bir davet ya da parti sandı. Neden olmasındı? Adam çok zengindi. Fakat sonra Capshaw'un insanlardan kaçan, onlarla bir araya gelmeyen biri olduğunu anımsadı. Bu bir davet olamazdı. Durumu hemen kavradı. Çiftlikteki imtiyazlı statüye tabi olan beyazların bir toplantısı olmalıydı. Belki gün boyu çalışan beyaz azınlık, akşamları kendi aralarında eğleniyorlardı. Bulunduğu yerden kişileri rahat seçme olanağı yoktu. Japon'a benzer bir kadın görmüştü. Uzun boyu ve kırmızı uzun elbisesiyle İngiliz teşhisi ise hiç yanılmadı. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Kadın bu albenili kıyafet içinde harikaydı. Yanılmıyorsa 3 veya 4 erkek görmüştü. İkisinin sırtında beyaz smokin ceketi vardı. ''Vay canına!'' diye mırıldandı. Galiba geceler burada çok şatafatlı ve eğlenceli geçiyordu. Tabii sadece beyaz tenli insanlar için. Acaba bunlar kimlerdi ve ne işler çeviriyorlardı? Kenan merakını yenemedi. O kişileri daha yakından görmek için çiti aşmaya ve tek katlı binaya biraz daha yaklaşmaya karar verdi. Tam kararını uygulamak için telleri aralamaya hazırlanırken yakınlarında ıslıkla kalipso çalan bir ses duydu. Islık sesi yaklaşıyordu. Kendini kumların üstüne attı. Muhtemelen bir nöbetçi olmalıydı. Adamın kendisini görmediğine emindi. Görse ıslığı keser, bağırır, kendisine ihtarda bulunurdu. Hatta belki de sorgusuz sualsiz bir kurşun sıkardı. Kumların içine gömüldü, nefes bile almamaya gayret etti. Islığın çitin hangi tarafından geldiğini kestirememişti. Adam bulunduğu yanda ise mutlaka kendisini görecekti. Öbür yanda ise paçayı kurtarma şansı daha fazlaydı. Başını kaldırıp bakacak cesareti kendinde bulamıyordu. Kımıldamadan bekledi. Islık sesi gittikçe yaklaşıyordu. Yeri göğü aydınlatan mehtap olmasa bu kadar çekinmeyecekti. Fakat ay ışığı her yanı gündüz gibi aydınlatıyordu. Nöbetçinin kendisini görmemesi için dua etmeye başladı. Adam çitin öbür yanında olmalıydı. Kumlar üzerinde yürürken postallarının çıkardığı ezilen ve batan kum taneciklerinin bile sesini duyabiliyordu. Tam yanı başındaydı. Sessiz ve korkunç bir bekleyiş başladı. Adam çitin altına bir göz atarsa mutlaka onu görecekti. Kenan ter içinde kalmıştı. Yakalanırsa kendini savunmak için bir bahanesi de yoktu. Kamp kurallarını ihlal ettiği ve görünmemek için saklandığı aşikardı. Yeniyim, buralarda dolaşamayacağımı bilmiyordum savunmasına kimse inanmazdı. Islık sesi birden kesildi. Kenan'ın yüreği hopladı, galiba sonunda herif fark etmişti durumu. Adamdan bir ses çıkıncaya kadar kımıldamamaya karar verdi. Gök gürültüsü gibi bir geğirme duydu. Nöbetçi arkasından bir de gürültülü şekilde yerlendi. Kenan dehşetle olacakları bekliyordu. Sonra yine ıslık sesi geldi kulağına. Kalipso müziği devam ediyordu. Görmemişti. Islığın yavaş yavaş uzaklaştığını hissedince usulca başını kumlardan kaldırdı. Nöbetçi gidiyordu. Soluğunu bırakıp derin bir nefes aldı Kenan. Yapılacak en uygun şey adam uzaklaşır uzaklaşmaz kumlar üzerinde sürünerek geri dönmekti. Ama Kenan uygun olanı yapmadı ve nöbetçinin uzaklaşmasını bekledi. O ışıklı binaya yaklaşmak, eğlenen insanları yakından görmek istiyordu. Belki ilk iş gününün gecesinde anlamsız bir uğraştı bu. Nasıl olsa ileride o insanları yakından görmek fırsatını ele geçirebilirdi ama aynı zamanda zamana karşı da savaşıyordu ve boşa geçecek hiçbir vakti yoktu. Mehtap altında yürüyen nöbetçiyi şimdi gözleriyle takip edebiliyordu. Adam iskeleye doğru yürüyüşüne devam etti. Acaba bu bölgeyi kontrol eden kaç nöbetçi vardı? Muhtemelen birden fazlaydı. En az iki kişi olmalıydılar. Bu tür arazi nöbetleri dairesel olurdu. İki adam bir çember çevresinde dolaşırlardı. Bir yerde birbirleriyle karşılaşmaları lazımdı. Ama nerede? İskele üzerinde veya civarında olabileceği gibi ışıkları parıldayan evin arka tarafında göremediği bir yerde de kesişebilirlerdi. Biraz daha beklemeye karar verdi. Aradan bir 10 dakika geçti. İkinci muhafız ortalarda görünmedi. Belki de nöbetçi tekti. Fazla oyalanmadı. Ani bir kararla dikenli teli, elini kesmeden aralayıp yasak bölgeye geçti. Kimseye görünmeden dönebilirse aynı yoldan kaçabilirdi de. Ayağa kalkmaya cesaret edemiyordu. Kumların üzerinde sürünerek ilerledi. Kumların bittiği yerde çakıl taşlarının başladığı yer yer okaliptüs ağaçlarının, zakkumların, pembe begonvillerin yer aldığı bahçe sınırına gelmişti. Bundan sonra sürünmeye devam edemezdi. Hem nöbetçiler tarafından görülse bile tehlikeyi atlatmış sayılırdı. Gece karanlığında adamlar onu evin içindekilerden bahçeye çıkmış biri diye düşünebilirlerdi. Usulca ayağa kalktı ve okaliptüs ağaçlarından birinin gövdesini siper aldı. Şimdi bulunduğu yerden evin verandasını daha rahat görebiliyordu. Ağaçlar, çiçek tarhları, evin gölgesi görünmez bir şekilde gizlenmesi için yeterliydi. Gözlerini kıstı, tüm dikkatini topladı ve evi gözetlemeye başladı. Akşam yemeği bitmiş olmalıydı. Japon görünümlü kadın ile İngilit verandadaki bambu koltuklara gömülmüş uzun bardaklarda içki içip konuşuyorlardı. Evin içinden ritmik Güney Amerika melodileri yükseliyordu. Tam o sırada verandaya beyaz smokin ceketli iri yarı bir adam çıktı. Kenan'ın adamı gözü ısırıyordu. Fakat ne yazık ki adam sırtını dönmüş ve geniş begonvil dalları görüntüyü engellemeye başlamıştı. Daha iyi görebilmek için yerini değiştirdi ve çömeldi. Şimdi adamı daha iyi görebiliyordu. Birden heyecanla titredi. Adamı tanımıştı. Bu, Londra'da sekreter Brent'in evinde silahlı çatışmaya girdiği katillerden biriydi. Dili damağa kurudu. Katili burada göreceğini hiç ummamıştı. Soğuk terler boşandı, saç diplerinden ayaklarına kadar ıslanmıştı. Burada görüldüğü anda hapı yutmuş sayılırdı. Bir an geldiği yoldan barakaya dönmeyi düşündü. İstediğinden fazlasına şahit olmuştu. Artık rahatlıkla durumu Londra'ya rapor edebilirdi. Fakat ayaklarına tonlarca kurşun bağlanmış gibi yerinden hareket edemiyordu. Evin verandasında yeni bir hareket fark etti. Kadınların yanında birileri daha geliyordu. Şık giyimli iki erkekti bunlar. Biri çekik gözlü, sarı ırktan bir uzak doğuluydu. Muhtemelen Japon. Diğeri ise uzun boylu, kısa saçlı, sarışın bir adam. Kenan onu da tanıdı. Brent'in evinde Alman polis Hans Milch'i öldüren adamdı bu. Onu o gece yaraladığını biliyordu ama herif bir domuz kadar sağlıklı görünüyordu şimdi. Bu grup olsa olsa Harry Capshaw'un cinayet timleri olabilirdi. Demek örgüt elemanları işlerini bitirdikten sonra Barbados'a dönüp çiftlikte saklanıyorlardı. Damarlardaki adrenalinin arttığı tüyleri diken diken oldu. Bu çiftlikte hiç şansı yoktu artık. O iki herif kendisini gördükleri anda her şey bitecekti. Brent'in evindeki olayı hatırlamamaları olanaksızdı. Onlar gerçek profesyonellerdi. Yüzleri unutmazlardı. Hele hele kendilerini vuran birini. Verandaya çıkan sarışını Brent'in evinde nasıl vurduğunu hatırlıyorsa adam da mutlaka onu anımsayacaktı. Genç adam yerine mıknadıp kaldı. Korabega'dan derhal uzaklaşmalıydı ama bunu nasıl becerecekti? Aklına hiçbir çözüm gelmiyordu. Gölgelerin arasına kayarak sessiz ve usulca kumların başladığı alana geriledi. Kumlara varınca yerde sürünerek dikenli telle çevrili çite kadar ilerledi. Nöbetçiyi kontrol etti. Etrafta kimsecikler yoktu. Telleri araladı ve işçilere yasak olan bölgeden çıktı. Rahat bir nefes aldı. Sonra daha uzun bir süre yarı sürünerek, yarı emekleyerek barakaya kadar ilerledi. Kendini emniyette hissedince ayağa kalkıp üstündeki kumları silkeledi. Tehlike geçmişti. Barakadan içeriye girerken son bir kere gökte parıldayan mehtaba baktı. Kim bilir kaç kişi şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde huzur ve sükun içinde, el ele, kol kola, yaşamlarından emin, geleceğe mutlu bakarak bu tabii güzelliği seyrediyorlardı. Kenan ise sabaha kadar uyuyamadı. Buradan kaçışın mutlaka bir yolunu bulmalıydı. İngiliz içkisini bitirince ayağa kalktı. Tim arkadaşları kağıt oynamayı teklif etmişlerdi ama o yorgunluğunu bahane ederek bungalovuna çekileceğini söyledi. Kaldığı yere doğru yürürken beyni şeytani planlar peşindeydi. Efendinin aralarına sızan Türkiye verdiği önemi ve uygulamak istediği düşünceyi çok mantıksız buluyordu. Onu ikna etmek anlamsızdı. Polis her halükarda üstlerine olumsuz rapor verecekti. Harry Capshaw'un masum biri olduğunu düşüneceğini hiç sanmıyordu. Barbados'a gelen biri çiftliğe uğramasa bile yapacağı basit bir araştırma ve sorgulama ile onun ne denli esrarengiz ve tehlikeli biri olduğunu anlamakta zorluk çekmezdi. Öyleyse casus polisi ikna etmeye kalkışmanın ne anlamı vardı? DTMT kendisinden bu kadar şüphelenmese hiç aralarına casus sızdırmaya kalkışır mıydı? En iyisi herifi öldürmekti ama ne çare ki son sözü daima efendi söylerdi ve şimdi de çılgın bir plan uygulamaya kalkışmıştı. Bungalova doğru ilerlerken gülümsedi. Kenan'a feci bir oyun oynayacaktı. Hem buna Capshaw'da ses çıkaramazdı. Hiç olmazsa böylece o heriften intikamını da almış olacaktı. Bungalovunun kapısını açarken sırıtmaya devam ediyordu. Mokeena içeride olmalıydı. Karanlıkta adamın dev silüetini göremedi ama o pis ter kokusunu duyabiliyordu. Koku daha şimdiden her tarafa sinmişti. Mokeena diye seslendi. Buradayım tatlım, yatakta. Dev zenci çırılçıplak soyunmuş, yatağa uzanmış onu bekliyordu. İngiliz üstündekileri çıkarmaya başladı. Seks onun her şeyiydi. Bir nehir gibi bitmek tükenmek bilmeyen heyecan ve zevk kaynağı. Duygularının doruğa vardığı, hazzın ve hayata bağlılığının maksimuma eriştiği önüne geçilmez mutluluk. Öldürme güdüsüyle at başı giden saadet pınarı. Ne var ki bu gece acele etmemeliydi. Önce içindeki zehri zenci paralı askere enjekte etmeli ve Mokeyana'nın tepkisini ölçmeliydi. Adamı daha da tahrik etmek istercesine ''Hadi Mokeyana'' dedi. ''Ben hazırım. İçime girmeni, beni parçalamanı istiyorum.'' Karanlıkta zencinin beyaz dişleri parıldadı. ''Müthiş bir orospusun sen'' diye fısıldadı. O sabah Kenan yerli işçilerin kendisine biraz daha sokulgan yaklaştıklarını hissetti. Birlikte tıraş olduğu işçilerin bazıları şakalaşmıştı. Yine de dikkatli bir mesafeli davranmaya özen gösteriyorlardı. Aralarına karışan bu beyazı yadırgamaya devam etmekteydiler. Kenan yüzünü sabunlarken çiftlikteki işçilerin çalışma şartlarının hiç de iç açıcı olmadığını düşünüyordu. Kendi aralarında da uyumsuzluk vardı. Nöbetçi olarak görev yapanlar işçilerden bir gömlek daha kaliteli zencilerden seçilmişti. Onlar daha ayrıcalıklı ve daha elverişli şartlara sahiptiler. İşin şaşıracak tarafı en kötü muameleyi de onlardan görüyorlardı. Dayak, yumruk, küfür, kırla gidiyor ve haklı da olsalar adamların gıkı çıkmıyordu. Anlaşılan Barbados'ta işçi hakları, sendikal yapılaşma filan gibi haklar söz konusu değildi. Kenan'ın gözü bir ara yanı başında tıraş olan yerliye takıldı. Onu tanımıştı. İlk gece barakanın sundurmasında karşılaştığı yaşlı adamdı. "Merhaba," dedi gülümseyerek. Adam, İngiliz'de aralarında geçen olayı işitmiş olmalıydı. Kuşkuyla Kenan'a baktı. "O şeytan karının seni kırbaçlamasını engellemişsin, doğru mu bu?" diye sordu. "Evet, doğru." Yaşlı yerli jileti yüzünde kaydırırken "inanayım mı?" dedi. "Keyfin bilir, ister inan ister inanma. İçimize sızmak, bizi kandırmak için sergilenmiş bir numara olamaz mı?" Kenan etrafına bir göz attı. O sırada kendileriyle meşgul olan kimse yoktu. Adama döndü birden. Yaşlı yerlinin kendisine güvenmediğini biliyordu. "Bak ihtiyar," dedi. "Ne düşündüğün hiç umurumda değil. Ama buraya geldiğime pişmanım. Bana göre bir yer değil burası. İnsana hayvan muamelesi yapıyorlar. Kalmak istemiyorum. Buradan nasıl kaçabilirim? Bir yolu yok mu bunun?" Yaşlı zenci jileti eline alıp dikkatle genç adamın gözlerinin içine baktı. Uzun süre inceledi. Feri kaçmış göz bebekleri kanlı ve cansızdı. "Ne dediğimi anlamadın mı?" diye fısıldadı Kenan. "Yani burayı terk etmek mi istiyorsun?" "Evet, burada yaşayamam." Zenci sırıttı. "Ojiyer haklı galiba. Senin hakkında yanılmış olabilirim." "Ne demek istiyorsun?" "Efendinin satılmış uşağı ve aramıza soktuğu casusu olduğunu düşünmüştüm hep." "Yanılmışsın." "Olabilir." Yaşlı işçi hala dikkatle Kenan'ı süzmeye devam ediyordu. Sonra sakin bir şekilde, "İzne çıktığında bir daha geri dönmezsin, olur biter. Bir iş tavına kaçarsan ve çok önemli bir suçlu değilsen peşini bırakırlar." "İzne mi?" "Tabii ya. Daha dün işe başladım. Bana hemen izin vermezler." "Bak bu doğru. Bir ay çalışmadan hafta sonu izne ayrılamazsın. Ama sen beyazsın. Belki sana bir ayrıcalık tanırlar." "O kadar bekleyemem. Ayrıca bana böyle bir imkan tanıyacaklarını da hiç sanmıyorum." "O zaman bir ay daha buraya katlanmak zorundasın ahbap." "İmkansız. Buna tahammül edemem. Hemen gitmek istiyorum." İhtiyar sırıttı. "Öyleyse deniz yolunu sakın deneyeyim deme. İyi bir yüzücü olsan bile barakudalar ve köpek balıkları o saat işini bitirirler. Karayolunu tercih edip çölü aşmayı denersen bu da en az deniz kadar tehlikelidir. Kaçtığını fark ederlerse arkandan vasıtalarla nöbetçileri çıkarır ve seni kuş gibi vururlar. Çöl kurak ve engebelidir. Her türlü zehirli hayvan yaşar orada. Cesedini kimse bulamaz. Ama Mabura kavşağına kadar koşmayı başarırsan o zaman şanslı olabilirsin. O yol hareketlidir ve sık vasıta geçer. Belki biri seni aracını alır ve şehre kadar götürür. Unutma ki bu da herkesin harcı değildir. Sen bir beyazsın ve asla yerliler gibi hızlı koşamazsın. Bence şansın yok. Sabret ve iznini bekle. 43. ayrımın sonu. Sayfa 572. Devamı 44. ayrımda.